10. dizin, sayfa 209. Herkese iş, herkese ocak, herkese toprak. 6. kısım, dünyaya açılış. Polatlı'ya gidenler orada birkaç gün oyalandıktan sonra köye döndüler. Ekmeksiz köye gelişleri de gösterişli oldu. Bir kamyona dolmuşlardı. Bu yeni pırıl pırıl bir kamyondu. Direksiyonda İspendiyar'ın oğlu vardı. Yanına babasıyla muhtarı oturtmuştu. Diğer köylüler kamyonun içine dolmuşlardı. Ben bir kamyon gürültüsünü mektepte ders verirken duydum. Ardı arası kesilmeyen klakson sesleri havayı çınlatıyordu. Bizimkiler aklıma gelmedi. Kim bilir gene hangi işin ekibi köye geldi sandım. Fakat sarı çavuş dershaneye saldırınca iş anlaşıldı. Koş efendi yetiş, bizim domuzlar döndüler. Milletin parasını tüm yiyip bitirmişler. Demedim mi ben sana bunlara emniyet etme diye? Bizim bir hain bölük emilimiz vardı da milletin hakkını... Şoför boyuna klakson çalıyordu. Çıktım, köy inliyordu. Muhtar gene bir zafer alayında harp arabasına kurulmuş muzaffer bir Roma generali gibi şoförün yanında dimdik oturuyordu. İsvendiyar biraz mahcup gibiydi. Kamyonun içinden sakallı başlar görünüyordu. Önce muhtar konuştu. Nasıl efendi, beğendin mi? Biz de artık borumuzu öttüreceğiz. Yani sayende. Bas ulan düdüklere. Düdüklere basıldı, klakson sesleri gene köyü inletmeye başladı. Hepsi de çocuklar gibi sevinç içindeydiler. İşi çabuk anladım. Kamyonu İsvendiyar almış, taksitle, köyün parasıyla ilgisi yok. Zaten şimdi Polatlı'da bizimkilerin itibarı yerindeymiş. Onlara bütün kapılar açılıyormuş. Garnizonda bile ikram görmüşler. Albayla binbaşılar da subaylarla bir sofrada oturmuşlar. Muhtarın ağzı kulaklarına varıyordu. Polatlı'yı görme efendi, varsa yoksa Keltepeli, itibarımız yerinde. Yahu eskiden kimse yüzümüze bakmazdı, hoş bize de bakılacak yüz yoktu ya. Neyse, hani sayende demek isterim efendi. Onları odaya buyur ettim, sarı çavuş bunu da hoş görmedi. O hala milletin parası derdindeydi. Hele bir sor efendi, sor bu domuzlara, milletin parası ne oldu? Bunlara güvenilmez efendi. Sor onlara, bas sopayı hepsine, mahkemeye ver herifleri, o para da milletin... Kimsenin çavuşu dinlediği yoktu. Hepsinin yüzlerinde şu dünyada neler gördük yahu, kimin aklına gelirdi der gibi hoş bir şaşkınlık vardı. Hüseyin Germiyan işi anlattı. Efendi, bizim askerlik bitti. Asker ocağında şoförlüğü de öğrendik millet sayesinde. Şimdi köyde işler açılıyor. Daha şimdiden baraja, kum, çakıl işine bağlandık. Yazın yalnız pancar çekse kamyonun parası çıkar. İş çok. Bundan sonra milleti de Polatlı pazarına kamyonla indireceğiz. Bu da babamın şartı. Tabii biz bunları konuşurken kamyonun klaksonu feryadı bastı, koştuk. Semra babasının yerine oturmuştu bile. Kamyon tıklım tıklım çocuk dolmuştu. Hiçbirini indirmek kabil olmadı. Hepsi dayattılar. Hüseyin ağam, bizi gezdirsene. O gün akşama kadar köyün içi klakson sesleriyle inledi. İlk traktörün köye girişi de ekmeksiz köyde yeni bir hareket yarattı. Bir gün şeker şirketinin mühendisi küçük bir makineli kafileyle göründü. Kendisi iki adamıyla bir cipten indi. Cibin arkasından bir toprak düzeltme makinesiyle iki traktör geliyordu. Onlar da mektebin önüne yanaştı. Gelenlerle selamlaşmamız kucaklaşmaya benzer bir dostluk yakınlığı içinde geçti. Misafirleri önce odada ağırladık, sonra ekip başı Ayhan'la kendi adamlarını yanına alarak araziye çıktı. Döndükleri zaman hava kararıyordu. Mühendis toprak üstünde emirlerini vermiş, yapılacak işleri göstermişti. Kendisi dönmeye hazırlanıyordu fakat elimizden kurtulamazdı. Gece odada kendi aramıza toplandık. Önce pancar işlerini konuştuk. Ama benim kafama günlerden beri hep su meselesi takılmıştı. Ovayı kurtarmıştık. Toprak vaat ediciydi. Ama su meselesi... Ovayı bir de sulayabilsek, bu sene henüz yorulmamış topraktan nasıl olsa mahsul alabilirdik. Ama ileride... Mühendis iyimserdi. ''Hocam, senin kaygın benim de ilk günlerden beri kafamı kurcalar. Toprağı bugün alıcı gözle bir daha dolaştım. Bana öyle geliyor ki ana kanalın batısındaki yan kanallar yaz-kış su verecekler. Toprak altı suyu zengin, hem de derinde değil. Şimdi böyle yerlerde sulu kanalların ağzını keserek, suyu şişirerek toprağı yer altından suluyorlar. İş birkaç küçük regülatör meselesi. Bunları biz bile yapabiliriz, köye armağanımız olsun.'' Ama şu da var ki buralara nasıl olsa küçük ziraat ve entansif tarım dedikleri çeşitli ürünler yetiştirme sahası olacak. Çok geçmeden herkes evini ovadaki kendi parseline kuracak. Sebze, meyve, pancar, yonca ziraatına dalacak. Yem bolluğuna kavuşarak hayvancılığı geliştirecek. İş böyle olunca da en iyisi herkesi toprak sahibi ettiğimiz gibi su sahibi de etmektir. Herkesin kendi toprağı ve herkesin kendi suyu. Her parselde bir beton kuyu, her kuyuya motopomp. Su hazinesi herkesin elinin altında, ne dersin? Bilmem, mümkün olur mu dersiniz? Neye olmasın hocam? Ondan sonra konu genişledi, mühendislerin bir konferansa daldı. İş ekmeksiz köy sınırlarını aştı, dünyanın tecrübeleri, çağın eğilimleri, Asya'da, Rusya'da, Avrupa'da, Amerika'da çeşitli denemeler, çeşitli yollar, çeşitli sistemler. Bunlar bizim Keltepe'de okulunun duvarları arasında usta bir sanatkarın yarattığı harikulade bir filmin sahneleri gibi perde perde canlandı. Bir deneme çağı yaşıyoruz hocam, bir deneme ve uygulama çağı, hem de dünya çapında. Yüzyılımızda hiçbir tecrübe aşırı değildir. Şimdi 3 milyar olan dünya nüfusunun bir 100 yıl sonra 30 milyara varacağını hesap eden ileri görüşlü insanlar var. Bu daracık dünyada bu artan kalabalığı barındırmak, besleyebilmek için eski çağın bütün çerçevelerini göz kırpmadan parçalıyorlar. Artık donmuş kurallar, donmuş formüller itibarını kaybediyor. İnsan gücünün daha iyi kullanılışı, yani yeni bir tabirle tam istihdam, nimetlerin ve gelirlerin daha iyi dağılışı, yani yeni deyimiyle sosyal adalet uğrunda, hangi rejime, hangi sisteme bağlı olurlarsa olsun milletler durmadan denemeler, uygulamalar içinde yoğruluyorlar. Kimisi hürriyet içinde kalkınma, kimisi disiplin içinde kalkınma, kimisi karma ekonomi, kimisi sınıfsız ekonomi diyerek hep insanın tabiata daha iyi hakimiyeti yolunda didinmektedirler. 2 milyon nüfuslu İsrail'den 700 milyon nüfuslu Çin'e kadar her yerde insanla tabiat bu gayenin peşinde savaş içindedir. İsrail sentetik bir devlet, yani her biri dünyanın bir başka tarafından gelmiş, başka ruhta, başka hazırlıkta, hatta başka dilde insanları yeniden İbrani diliyle birleştirerek hiçbirinin evvelce yaşamadığı yeni bir iktisat nizamı içinde zorla bir millet haline getiriyor. Mesela şimdi bugün bizim ekmeksiz köyde kendi nizamımızda yaşadığımız gibi, orada da kibbutz denilen müşterek mülkiyetli yahut moşav denilen yarı müşterek mülkiyetli 300 kadar köyde yüz binlerce Yahudi bir başka deneme içinde hayatlarından memnundurlar. Vaktiyle bizim Kudüs sancağımız olan ve o vakit ara sıra çekirge yenen topraklarda şimdi 2 milyonu aşkın insan gıda bolluğundan sarhoştur. Demek 2 milyon. Hayır, aslında biraz daha fazla. 2 milyon 200 bin. Ama yakında 5 milyon olmaya çalışıyorlar. Hem de bir avuç toprak üstünde. İsrail'de bir avuç toprağa sığınmış bu 2 milyon insanın savaşıyla, Çin'de 750 milyon insanın toprağa saldırışı arasında, insanın toprağı kendi emrine alması bakımından fark yok. Fark sistemlerde, hulasa dünya dev mücadeleler içinde. Bizim ekmeksiz köye gelince... Ekmeksiz köyde ekmek peşinde, ekmek ise adına toprak dediğimiz arslanın ağzında. Biz de kendi usullerimiz, kendi silahlarımızla bu arslana saldıracağız. Dünyada bütün toprakların tek elden işletildiği, bütün işlerin tek elden düzenlendiği köyler var. Dünyada herkesin kendi toprağına, kendi işine sahip olduğu ama kredi, alım satım, tedarik, taşıma işlerinde çeşitli kooperatifler ve teşkilatlarla işin köylü yararına düzenlendiği köyler de var. Mesela Danimarka'da, Hollanda'da böyle. Oralarda sütün katresi, yumurtanın teki, tavuğun pisliği bile israf edilmez. Her şey kıymetlendirilir ve oralarda bir köy bizim 100 köyümüz kadar gelir sağlar. Bir de herkesin kendi başına kaldığı, tabiatın elinde tutsak ve oyuncak olduğu bakımsız, yardımsız, teşkilatsız, başıboş köyler de var. Bizim ekmeksiz köy gibi. Tamam, bizim ekmeksiz köy gibi. Ama şimdi biz bu ekmeksiz köyü kolundan tutalım ve bir kaide üstüne oturtalım. Bu da bizim nizamımız olsun. Seç bakalım bu nizamı hoca. Galiba en iyisi orta yol. Evet, ekmeksiz köy bunu kaldırır. Orta yol. Çok doğru. Herkese iş, herkese ocak, herkese toprak. Ama insanı ne insana köle edelim ne de tabiatın elinde kendi başına bırakıp kendi yalnızlığına terk edelim. Hepsinin toprağı olsun, hepsinin suyu olsun, hepsinin evi olsun. Onların emeğini, onların mahsullerini her gün biraz daha değerlendirecek yollar bulalım. Planlar kuralım, bağ bahçe arıcılığı, kümes hayvancılığı, köy binaları kredileri, tarım kredileri, pancar, hayvancılık, sütçülük kooperatifleri, hulasa bugünkü imkanları harekete getirerek burada yeni bir hayat nizamı yaratalım. İnsanlar toprağa yeniden yerleşsin, nüfus artsın, hayat daha güzel, daha neşeli olsun. Tutsak millet kurtulsun, fakir millet zenginleşsin, azlık millet çoğalsın. Konuşmalarımız geç saatlere kadar sürdü. Mühendisi Hafız'ın evine misafir ettik. Adamları, arkadaşları da yerlerini buldular. Onları odadan uğurlarken vaktiyle ilk öğretim müfettişi olarak gezdiğim köylerdeki öğretmen odalarında geçirdiğim geceleri ürpertilerle düşündüm. Sıkıntılı, konusuz ve manasız geceler. İsraf edilmiş, kaybolmuş, önemsiz ve hedefsiz geceler. Biraz şaklabanlık, biraz dedikodu ve sonra uykulu bir pusuş. O gecelerin günahlısı elbette ki bendim. Oralara kendilerini vermiş öğretmenler ordusuna, dağarcığımda ne götürebiliyordum ki? Oysa ekmeksiz köye gelen bu insanlar benim önümde her gün yeni dünyaların ufuklarını açıyorlardı. Bunlar ne iyi insanlardı, ne harikulade insanlardı. Bu memleketin sınırları içinde bizim toplumumuzun saflarında bu insanların yetiştiğini, böyle insanların yaşadığını nasıl olmuş da şimdiye kadar görmemiştim. Dünyaya açılmak. Sayfa 216. Mühendis ertesi sabahta köyden kolay ayrılamadı. Herkesin kendi bahçesinde kendi suyu olacağı sözü köye yayılmıştı. Gece biz konuşurken Sarı Çavuş bir kenara büzülmüş, lafa karışmaya ve askerlik hayatından misaller vermeye fırsat bulamamıştı. Ama demek sözler arasında köylülere yetiştirecek gene de bir şeyler bulmuştu. Mühendis cibine binmeye çalışırken köylüler onu soru yağmuruna tutuyorlardı. Fakat o işin içinden hoş bir şekilde çıkmasını bildi. ''Bana bakın ağalar, bu gece burada bu köyün misafiriydim. Şimdi de ben sizi misafir çağırıyorum. Artık nasıl olsa ellerimiz birbirlerimizin yakasından çözülmeyecek. Bir ayağımız hep burada. Şimdi en iyisi ben size bir kamyon göndereyim. Atlayın içine Eskişehir'e gelin. Her şeyiniz bizden. Size başka türlü tarlalar, bahçeler, sulama işleri, başka türlü ahırlar, ağıllar, hayvanlar, başka türlü bir çiftlik göstereceğim. Pancarın ne olduğunu, neye yaradığını, şeker fabrikasını, küspeyi, süthaneleri, 50 ineklik, 100 ineklik inekhanelerde sütlerin nasıl oluk gibi aktığını göstereceğim. Gelin ve oralarda Keltepe'nin geleceğini görün. Yarın kamyonu gönderiyorum.'' Muhtar gururla atıldı. ''Bizim kamyonumuz var efendi, şoförümüz de var.'' Mühendis güldü. ''Öylese ne duruyorsunuz birader? Atlayın kamyona atlayabildiğiniz kadar. Hoca bizim yerleri, bizim işleri bilir. Size yolu yordamı tarif eder.'' ''Vay, hoca demek bizden habersiz.'' Muhtarı mühendis cevaplandırdı. ''Haberi sonradan çıktı muhtar ağa. Biz buraya baskın verirken bizi buralara kim sürükledi dersin ki?'' Bir sessizlik oldu. Ben hemen havayı değiştirdim. ''Şimdi siz öbür sabah yolculuğa hazırlanın.'' ''Muhtar, evdekilerle helallaşmaya lüzum yok. Nasıl olsa bundan sonra sizin de bir ayağınız oralarda olacak.'' Ama muhtar daldı, ikimizi de uzun uzun süzdü, sonra sitemli bir sesle konuştu. ''Efendiler, neredeydiniz siz şimdiye kadar? Madem böyle işler gelirdi elinizden, günah değil miydi bu milleti rezil, sefil yaşatmak bu küllükte bugüne dek?'' Muhtar haklıydı, hem de yerden göğe kadar. Daha ertesi güne erkenden bizim kafileyi Eskişehir'e yolcu ettik. Muhtar hareket ederlerken biraz mızgıldandı. ''Efendi, bize gelin dediler ya, gidince tanırlar mı dersin oralarda? Düş önümüze efendi, etme!'' Güldüm, muhtarın omuzlarını okşadım. ''Tanırlar muhtar ağa, tanırlar. Sen merak etme, hadi yolunuz açık olsun.'' Onu yavaşça kamyona sürükledim. Şoför Germiyan'ın yanına oturttum. Baktım ki muhtar ne olur ne olmaz diye oraya daha önceden koca bir heybe yerleştirmiş. Herhalde içi pideler, bazlamalarla doluydu. Motor çalıştı, kamyon hareket etti. Araba uzaklaşıncaya kadar karşılıklı uğurlaştık. Ekmeksiz köy dünyaya açılıyordu. Daha mühendis köyden hareket ederken makineler ovaya girmişlerdi. Ova düzdü, toprak tesviye makinesine pek iş düşmüyordu. Şurada burada küçük tümsekleri önüne katıyor, bir göz açıp kapamadan çukurları, su yatağı yerleri düzleyip geçiyordu. Sonra bir taraftan toprak baştan başa gübrelendi. Sıra sıra kamyonlar önce suni gübreyi öbek öbek ovaya bıraktılar. Daha sonra köylüler seferber edildi, gübreler ovaya serpildi. İş günlerce sürdü. Köylüler küle, tuza benzeyen bu gübreyi önce yadırgadılar ama sonra kayıtsızca denileni yaptılar. Traktörler köyün altından toprağa girdiler. Eski bataklığın bazı yerleri hala gevşekti. Ama esas saha suyunu çekmişti. İlk traktöre bağlanan pulluk dişlileri ilk hamlede toprağı kavrayınca eski sulu çorağın yüzünden ot, ayrık kökleriyle örülmüş sert toprak dilimleri tatlı bir hışırtıyla koparak birbirleri üstüne devrilmeye başladılar. Toprak taze kara bir renk bağlamaya başladı. Sonra bu karaltı ovanın yüzünde ilerledi, yayıldı. Öyle ki o gün güneş devrini tamamlarken bizim Keklik Pınarı Ovası'nın görünüşü artık değişmişti. İki yanda iki sürülmüş kara parça köyün alt başından karanlık dere istikametine doğru hoş bir sis örtüsü altında temiz taze kokusunu havaya katıyordu. Eski bataklığın 100 yıllık büyülü örtüsü artık omuzlarından alınıyordu. Traktörler işlerini bitirip ovadan çıktıkları zaman sıtma bükünün yerinde başka bir toprak yatıyordu. Ortasından pırıl pırıl ışıldayan ana kadalın ayırdığı ve karanlık dere ağzında gittikçe koyulaşan sonbahar sislerine gömülen kara, bereketler vaat eden hoş bir toprak denizi. Sürülmüş, kesekleri kırılmış, tırmıklanmış, ayrıkları alınmış ve yeni uyandırılmış toprağın taze çekici sarhoşluğu ekmeksiz köyü sarmıştı. Toprak artık hazırdı, yarın bu toprağa tohumlar atılacaktı. Toprak ana bu tohumları sıcak bağrında ısıtacak, yeşertecekti. Sonra bu yeşil uyanış toprağın yüzünü sararak coşacak, kabaracaktı. Öyle ki yağmurlar, çiler, rüzgarlar eserken hareli bir dalgalanma, tarife sığmaz bir oluş musikisi halinde havamızı saracaktı. Hemen her gün tek başıma ovayı dolaşıyordum. Kanallar boyunca ya da sırtların eteklerinden toprağın kokusunu içime çekerek yoruluncaya kadar gezerdim. Üç gözeler sularını şimdi bir yan kanala veriyorlardı. Ama yarın bu sular masal saraylarındaki gibi beyaz mermerler içine alınacaklardı. Işıl ışıl billur sular havuzlardan havuzlara çağlarken, kuşlar, bülbüller, renk renk bu sinekleri billur suların şırıltıları arasında cıvıldaşarak ovayı şenlendireceklerdi. Hem zaten yarın bu ova böyle alabildiğine bir düzlük olmayacaktı ki. Yollar açılacaktı, evler kurulacaktı. Bahçeler, bostanlar yeşerecekti. Çeşitli çiftlik binaları, şurada burada tel kafesli kümeslerde oynayan cins tavuklar, ağaçların altında arı kovanları, sonra çardaklar, gölgelikler ve cıvıl cıvıl kaynaşacak olan yarınki kuşak. Bunları düşünürken çok defa üç gözelerin ardındaki tümsekte oturur dinlenirdim. Keklik pınarı önümde serilirdi. Şimdi benim dinlendiğim bu yerlerde kim bilir nice bin yıllar önce de ya bir yaban avcısı, ya bir cengaver, ya da şimdi ayağımın altında uyuyan kutsal tapınağın din adamları bu ufuklara her biri kendi içinin diliyle konuşarak kim bilir nasıl bakmışlardı. Hatta belki İskender, evet Büyük İskender, şu yanımızdaki tepenin ardındaki Gordiyon'da çözülmez Gordiyon düğümünü bir darbede çözünce kendisine Asya'nın Fatih'i olacağı müjdelenen İskender. Kiminin gözünde bir avın hayali, kiminin içinde bir şan hasreti, kiminin ruhunda inançlara, tanrılara bağlanarak ebedi bir huzur aşkıyla bu ufuklar dile getirilmiştir. Fakat şimdi benim önümde gerçeğin sınırlı davası yatıyor. Uyandırılmış toprak ve uyanacak insan. Evet, toprak uyanıyordu ve ekmeksiz köy uyanacaktı. Bizim muhtarın kafilesi daha makineler ovada işlerini bitirmeden Eskişehir'den döndü. Köyden gittiklerinin haftasıydı. Bir akşam üzeri gene mektepte çalışırken köyün içinin birden klakson sesleriyle çınladığını duydum. Anladım, kafile dönmüş olacaktı. Yolculukları, gezileri bir hafta kadar sürmüştü. Ortalığı çınlatarak Keltepe'ye daldıklarına göre herhalde gezilerinden memnun kalmış olacaklardı. Kamyonu doğru mektebin önüne dayadılar, kapıya çıktım. Kamyondakiler bir mektep gezisinden dönen çocuklar gibi kamyonun içinde fıkırdaşıyorlardı. Muhtarla İsfendiyar başlarını şoför mahallinden çıkardılar. İçindekiler kamyon durunca ayağa fırlayıp sakallarını sağa sola savurdular. Hepsi birden konuşarak, şakıyarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Onları gülerek başımla selamlarken bu yaşlı çocukların kaplarına sığmayan coşkunluklarını seyrediyordum. Bunlar dünün o mıymıntı, o ölmüş Keltepelileri olabilirler miydiler? Kamyondan atladılar. Hepsinin ayrı ayrı ellerini sıkmak, hepsini okşamak, hepsiyle kucaklaşmak gerekti. Bu dönüşte bir haç dönüşünün kasveti, yapmacıklı, ağırbaşlılığı yoktu. Bu koca çocuklar coşmuşlardı. Gördüklerinden sarhoştular, memnundular, sevinçliydiler. Bunlar artık kazanılmıştı. Bunları, gördükleri şeyleri aramaktan artık vazgeçiremezdik. Hepsinin ayrı ayrı gönlünü aldıktan sonra onları evlerine yolcu ettim. Gece imamın evinde toplanmaya karar verdik. Onlar uzaklaşırken baktım, muhtarın heybesi gene olduğu gibi arkasındaydı. Öbürlerinin de hepsi heybelerini sırtlamışlardı. Demek ki ne olur ne olmaz diye yüklenilen pideler, bazlamalar geri getiriliyordu. Gecemiz karışık bir gece oldu. Köye dönen kafilenin adamlarını sırayla konuşturmakta imam da ben de zorluk çektik. Muhtar dayatıyordu. Durun ya komşular, konuşmanın da bir edebi var. Bizi korkuluk olsun diye koymadılar sizin başınıza. Durun ya, durun, durun, dinleyin, anlatacağım işte. Sonra ortalıktaki geçici yatışmadan faydalanarak hemen başlıyordu. Sizin anlayacağınız şu ki hocalar, biz bugüne kadar tüm ağılda davarmışız. Aha, şu Memiş'in davarı var ya, de ki o. Yahu yarın ahiret Allah sorsa dese ki, ya kulum, ey ümmeti Muhammed, ben seni yarattım, dünyaya gönderdim. Dünyada adam olasın diye, sen ne yaptın bakalım dese. Allah'ın meleklerin suallerine davar cevap verirdi de biz cevap veremezdik. Hoca, biz de adam mıymışız yahu? İmamın keyfi yerindeydi. Onun o gece kadar güldüğünü hiç görmedim. Muhtar bu tekerlemeleri sıralayıp durdukça bazen gülmekten yorularak başlığını yastığına dayıyor, nefes almaya, dinlenmeye çalışıyordu. Hoş, muhtarı da tek başına konuşmaya bırakmıyorlardı ya. O daha birkaç cümle yumurtlarken öbür seyyahlar hemen atılıyorlardı. Ne Memeş'in davarı yahu, Ahveş'in keçisi, Ümmü ninenin sıpası. Biz de adam sanırdık kendimizi. Bu gürültüler arasında yolculuğun hikayesini güç bela anlayabildik. Kafile yolunu alıp da uzaktan Eskişehir ve hele şeker fabrikası görününce yolcular biraz tısmışlar. Renkleri bozulmuş, sesleri kesilmiş. Hiçbirinde fabrikaya varıp mühendisi soracak cesaret kalmamış. Hatta aralarında dönmeli yahu, bize gelin dediler ya, kim kime dumduma, unuttular gittiler, namusumuza dönelim diyenler de olmuş. Ama Hüseyin Germiyan bu laflara kulak asmamış, kamyonu sürmüş. Fabrika sahasına girmek için demir yolu geçidini geçerlerken bir bekçi kıyafetli adam yolu kesip kamyonu durdurmuş. Polatlı'dan mısınız ağalar? Muhtar gülerek cevap vermiş. He, Keltepe'den mi? He, hoş geldiniz kardeşler, nerede kaldınız yahu? Beyler sizi bekler durur, merak etler hani. Kamyondakilerin o andaki hallerini gözümde canlandırabiliyordum. Herhalde önce hepsi içlerinden hıh demişlerdir. Ama muhtar kendini çabuk toparlamış. Hemen bir baş bir kumandan hali takınmış. Tayfasına da bir şeyler tembih etmiş. Bekçi zaten bunların yanına atlamış, kafile misafirhanenin önüne varınca içeriden onları önde bizim mühendis adeta bir heyetle karşılamış. Bu karşılamayı görünce hepsi heybelerinin arkasına gizlenmeye çalışmışlar. Fakat karşılayıcılar pişkin. Bunların 40 yıllık ahbapları gibi kollarına girmişler. Heybelerini, torbalarını kamyona aktarmışlar. Sonra bizimkileri yukarıya çıkararak bir büyük salonda oturtup ağırlamışlar. Öyle ki biraz zaman geçince arada yabancılık kalmamış, can ciğer olmuşlar. Hepsinin dili çözülmüş, ondan sonra da bunlara büyük programı anlatmışlar. Hülasa bir hafta bir rüya gibi geçmiş. Bizimkileri fabrikanın çiftlik binalarında misafir etmişler. Fabrikalar gezilmiş, çiftlikler gezilmiş, bunları Kütahya'ya, Adapazarı'na götürmüşler. Tarlaları, atelyeleri, kooperatifleri, ambarları göstermişler. Köylerde, çiftliklerde başka pancar yetiştiricileriyle, kooperatif üyeleriyle tanıştırmışlar. Sormuşlar, dinlemişler, görmüşler, öğrenmişler. Sonra bunları gene cümbür cemaat uğurlayıp kamyonlarına doldurdukları gibi güle oynaya yolcu etmişler. Hepsinin ağızları kulaklarına varıyordu. Hele muhtarın ikide bir, "Efendi bizi bir adam yerine koydular ki şaşarsın" deyişleri ne kadar hoştu. Sonra etrafındakilere, bu geziye katılmayanlara dönüyordu. "Komşular, siz sanki bir şey mi gördünüz? Dünya uyanmış, millet yolunu bulmuş yürüyor. Ya nasıldı o Eskişehir'deki inekhaneler? Her biri kışla kadardı muhtara, tam kışla kadar. Hem bizim askerlikteki kışlar o kadar tertipli değildi. Her ahırda 50 inek, 100 inek. İnek derim sana, her biri vagon gibi. Yemlikler, küspelikler, herifler pancar küspesini kamyonlarla döküyorlar kuyulara. Oluk gibi süt akıtıyorlar. Biz havadan sürteriz şu bizim meralarda. Güya Ankara burnumuzun dibinde." Sohbet gece geç saatlere kadar sürdü. Hepsinin gözünde pancar, küspeler, yemler, inekler, paralar, rahatlıklar tütüyordu. "Biz de gözümüzü açar mıyız dersin hoca? Adam olur muyuz dersin el alem gibi? Yapışın ağalar işlere, yoksa sonu yok mu bizim zebilliğin?" Bu sözleri imam cevaplandırdı. "Yol göründü ağalar, yapışın bu yolu açanlara. Her yolculuğun başı bir delil bulmak. Hacca giderken bile delilin peşine düşeceksin. Allah delili yol göstersin diye, sebep diye halk etmiş. Bizim zamanımız kötüydü. Sizin bir solukta gezdiğiniz yerleri biz bir ayda dolaşamazdık. Hem de her taşın başında bir eşkıya yolu keserdi. Elbette daha yolun başındasınız ama yürümeyi bilirseniz önünüz açık. Bu yollarda yürümeye niyet edin. Niyet de ibadettir. Niyet işi başarmanın yarısıdır." İmamın evinden dağılırken herkes hareketliydi. Herkes bir şeyler yapmak istiyordu. Herkes bir şeyler yapmaya niyetliydi. Acaba biz bu niyetlere cevap verebilecek miydik? Acaba biz yatağından taşırdığımız suları bir nizam altına alıp arklara, kanallara yöneltebilecek miydik? Yalnız Sarı Çavuş mahzundu. O dernekten mahzun kalmıştı. Yollardan, kışlalardan bahsedilirken bile susuyordu. "Nasıl çavuş, kalkabilecek miyiz bu işlerin altından?" Sarı Çavuş birden canlandı. "Ne demek efendi, evvelallah sen emrettikten sonra." Şimdi Sarı Çavuş da memnundu, gururlanmıştı. Gecenin karanlığında sürüsünü gözden kaybetmek istemeyen bir çoban güveniyle yürüyordu. Aranan Fetva, sayfa 223. Bizim köyde olanların yankısı artık köyün sınırlarını aşmaya başlamıştı. İkide bir Sarı Çavuş'u peşine takılmış 3-5 kişi odamın kapısında görünürlerdi. Önce biraz ürkek, biraz sıkılgan fakat daima saygılı beni selamlarlardı. Onları güler yüzle karşılardım, oturur dinlerdim. Gelenler hep başka köylerden olurlardı ama hepsinin dilekleri müşterekti. "Efendi, bu bizim köyün işi, tüm zefillik. Kaymakama mı dersin, valiye mi yazarsın, bize bir çare bulunsun efendi. Biz tüm yabani kaldık, ne mektep var ne hoca. Sonra bir de bizim şu halimiz, dardayız efendi, darda. Bize de bir yol gösteren olsa." Haklıydılar. Millet yolun gösterilmesini, yolların açılmasını istiyordu. Biz ki bu toprakların insanı için yabancı ellerde hor hakir kalmasınlar diye, işte bu çorak Sakarya sırtlarında dünyanın en uzun, en çetin meydan muharebelerinden birini vermiştik. Şimdi onları yoksulluğun, çaresizliğin penceresine nasıl zebun bırakabilirdik? Geceleri kafam bu sualin cevaplarını bulmak için bulanır dururdu. Ekmeksiz köyde deneme elbette ki deryada bir katreydi. Ama devlet demek bizim Polatlı'daki komitemiz demek değildi ki. Devletin bütün ülkeyi kapsayabilecek gücü ve imkanları vardı. Topyekün bir kucaklayış, topyekün bir uyanış. Acaba böyle müjdeli bir sabah açılamaz mıydı? Fakat sabah uyanınca işler derhal beni sarardı. Gecenin uykusuzluktan gelen sersemliğini hemen atmak gerekirdi. Kış yarı yağışlı, yarı kurak geçiyordu. Kar bekliyorduk. Kar yağışların en vefalısıdır. Toprağı örter, gübreleri eritir. Tohum ekilmiş tarlada çimlenen, kardaşlanan güz ekinlerini korur. Sonra vakti gelince alttan alta yavaş yavaş sessiz sedasız erir. Toprağı doyurur, suya kandırır. Yeraltı hazinelerini besler. Ova için artık sellerden korkumuz yoktu. Gereken yerlerde kuşaklama endekleri suları yan kanallara veriyordu. Ana kanal düz, temiz ve istenilen kadar suyu çekebilecek güçteydi. Karanlık dere regülatörü henüz tamamlanmıştı ama set ve taş kaplamalar kısmen yapıldı. Vakti gelince ovada tohum toprağa verilecekti. Ardından hoş bir bekleyiş. Sonra toprağın yüzünde ilk yeşertiler açacaktı. Toprak ana kökleri ısıtacak, besleyecekti. Her gün biraz daha canlanacak, biraz daha kabaracak. Haşarı bir hayat hamlesi toprağı saracaktı. O zaman bu toprağa el atan ekmeksiz köylüler ona bakıp, "Bu topraklar bizimdir," diyeceklerdi. Fakat köylüler henüz oldukça işsizdiler. Ayhan'la bir gün bir imece tertiplemeye karar verdik. Ayhan devlet çiftliğinden bir kamyona yüklediği kazmaları, kürekleri mektebin önüne yığdı. Nice zamandır hem fikrimizi hem hayalimizi kurcalayan bir sırrı deşecektik. Köy idarecileriyle önceden konuştuk, mutabık kaldık. Bir sabah daha güneş ağarırken erkekler mektebin önünde toplandılar. Kazmaları, kürekleri kaptılar, keklik pınarına yöneldik. Üç gözelerin yanındaki tümseyin önüne sıralandılar, ben biraz yükseğe çıktım. "Kardeşler, bu toprakların üstünde bizden önce de insanlar vardı. 1000 yıldan, 2000 yıldan, 4000 yıldan beri buralarda bizim atalarımız demek olan eski insanlar doğdular, yaşadılar, öldüler. Şimdi bu tepeciğin altında onların bir kalıntısı var. Belki bir saray, belki bir tapınak kalıntısı. Ömrü en az 2000 yıllık. O zamanlar buraları Anadolu'nun mamur bir yeriydi. Anadolu'nun çok yerleri buralardan idare edilirdi. Şimdi buradan belki işimize yarayacak bir şeyler çıkacak. Taşlar, mermerler. Onları da yeni işlerimizde kullanırız. Haydi şimdi iş başına." Ayhan ekipleri ayırdı. İlk ekip kazmaları toprağa indirirken içimde garip ürpertiler duydum. Uyuyan, toprağa gömülen bir geçmişi uyandırmaya, rahatsız etmeye hakkımız var mıydı? O geçmiş ki artık ayağını bu kubbenin altından çekmiştir, defterini dürmüştür. İlk kazılar yeni zamanlardan nişan veriyordu. Belki de geçen yüzyılın çanak çömlek kırıkları. Ama öğleye doğru ilk mermer parçalarına vardık. Kırık, dökük, şekilsiz. Ama sonra temiz parçalar, temiz bloklar çıkmaya başladı. Bu parçalar gittikçe zenginleşti. Öyle görünüyordu ki bu kalıntılar sonradan peyda olmuştu. Hiçbir yazılı taş bulamadık. Ama bloklar, sütun kaideleri, sütun başlıkları buranın hem bir tapınak olduğunu gösteriyor hem devri tayin ediyordu. Frigya ile Helenistik devrin karıştığı bir zamanın eserleri içindeydik. Kazılar ekip değiştirmeleriyle akşama kadar sürdü. Kimse fazla yorulmadı. Akşam kazıyı terk ederken anladık ki yarın buradan mesela üç gözeler havuzları için çok faydalanabilirdik. Hatta belki daha başka işler için de. Kazı yerini terk ederken ilk ganimetlerimizi mümkün olduğu kadar düzenle istifledik. Niyetimiz Gordyon kazılarından buraya uzmanlar çağırmak ve ileride kazı işine tam girişmekti. Güneş kaybolurken köye döndük. İnsanların kendinden binlerce yıl önce yaşamış olan insanlarla aralarında bağıntılar kurabilmeleri ne güzel şeydi. Mektep gittikçe yorucu oluyordu. Hele yaşlı çocuklar kursu daha çok yorucuydu. Fakat bu genç insanlarla uğraşmak, onlara bir şeyler öğretmeye çalışmak bana kuvvet veriyordu. Daha kursa başlarken bu yıl onlara biraz sosyal bilgiler vermeye kararlıydım. Bunlar yarının askerleriydi. Askerlik dönüşünde de köyün yetişkin, sorumlu vatandaşları olacaklardı. Onlara bu anlamları verirken ilk ünite aile olmalıydı. Her çocuk dünyaya gözlerini bir aile çevresinde açar. Onun ilk kompleksleri bu çevrenin içinde teşekkül eder. Sonra köy dış alemle karşılaşma köyde ve önce köyün sokaklarında başlar. Başka çocuklar, başka aileler ve köyün çevresi. Bir gün gelir çocuk köyün ufuklarını aşar, geniş halk deryasını görür. Nihayet devletle karşılaşır. Evinin, köyünün, ülke toplumunun bir üyesi olan ve bir devlet nizamı içinde hakları ve görevleri bulunan bu vatandaş insanın bütün bu anlamlar üzerinde elbette bir şeyler bilmesi lazımdı. Biz de köy ailesi şehirdeki aile birliğine bakarak daha sağlam temellere dayanır. Çünkü köyde aile bir iş, üretim ve korunma birliğidir. Köyde aile hukuku köyün hala toplu denetimi altındadır. Köyde aileler şehrin aksine olarak birbirlerini tanırlar. Aralarında geleneklerden gelen örf adet birliği vardır. Doğum, ölüm, bayram, düğün törenlerinde ya da tabii afetler karşısında toplu davranırlar. Köy ailesi üstünde önce aile büyüklerinin sonra köyün müşterek otoritesi devam ettirilir. Binlerce yıllık müşterek yaşayışın yarattığı bu kuralları, gelenekleri görmemek kabil değildir. Bunlar bağlayıcı geleneklerdir. Hele toplum içinde evlenmeler, bir mal mübadelesi, bir alım-satım vasfını kaybettikçe, küfüv meselesi bir servet dengesi olmaktan çıkıp, bir gönül ve değerler meselesi haline geldikçe, toplum içinde ailenin daha sağlam temellere dayanacağı da şüphesizdi. Bu konularda ilk derse çocuklardan birinin nüfus kağıdını incelemekle giriştim. Çünkü bu nüfus kağıdı bir vatandaşlık belgesidir. Onda vatandaşın hem aile, hem çevre, hem ülke bağlantılarının hayat boyunca sürecek ve ölümden sonra da etkileri devam edecek işaretleri vardır. İş bu şekli alınca dersler öyle gelişti ki bir çatının altında bir karşılıklı söyleyip dinleme çevresini kırarak sokaklara, evlere kadar yayılan bir toplum tartışması haline aldı. Garip sualler meydana çıkıyordu. Demek benim nüfus kağıdım yanlış. Bana ağamın nüfus kağıdını vermişler o ölünce. Niçin? Niçin beni küçük yazdırmışlar? Vakti gelince askerlikten kaçmak için mi? Ben bunu kabul etmem. Ben askere yaşıtlarımla giderim. Benim adım niçin Özanam'ın üstüne değil? Bu sualler geceleri oda toplantılarına kadar döküldü. Bir akşam imamın evinde önce muhtar dayattı. Efendi, köyde millet ayağa kaldırdı. Bizim oğlan tutturur, düzelt benim kütüğümü diye. Yaşı tutmazmış. Bizim evde dert başka hocam, malum ya karılar. Ama Nidalem Gazi Paşa çıkardı bir defa bu kanunu. İki evlilik olmaz diye. Biz bu hafta takacağız bebeleri muhtarın peşine. Gitsin çıkartsın kütüklerini Polatlı'da. Anlaşıldı gari, herkes kimliğini bilecek. Olanlar imamın hoşuna gidiyordu. Birden düzelmez ağalar ama düzelmesi lazım. Artık söz hükümetin. O ne kanun düzerse o olacak. Hulasa dersler bir nevi köyün müşterek meseleleri haline alarak ilerlemişti. Bu derslerin ilk yoklamasını herkesin önünde yapmak istedim. Dershane gene köylülerle doldu. Bir şeye dikkat ettim. Kursa gelen bütün askerlik öncesi yaştaki çocuklarda sanki mezuniyet imtihanlarına giren lise öğrencileri gibi bir telaş, bir hareketlilik vardı. O gece evlerinde bunlara en temiz giysilerini giydirmişlerdi. Demek ki işi artık köy benimsemişti. Sonra oturanlar arasında başka köylerden gençler de görüyordum. Çocuklardan biri sokuluyordu. Öğretmenim, köyünden emmin oğlu misafirimizdi de. Nokta nokta köyünden dayı oğlu geçerken uğramış da. Geceyi küçük bir konuşmayla açtım, sonra hemen yoklamalara geçtim. Öğrencilerden birini kaldırıyordum, özenerek, bezenerek, kendine güvenerek bir asker çevikliğiyle ayağa dineliyordu. Söyle bakalım, nikah niçin herkesin önünde kıyılmalıdır? Çocuğun adı ve soyadı niçin törenle verilir? Düğünler niçin ailenin yalnız kendi işi değildir? Başkaları da niçin bu düğünlere katılarak olanlara şahit ve razı olmalıdır? Niçin bayram günleri vardır? Bir cumhuriyet bayramına katılmakla biz neleri benimsemiş oluyoruz? Niçin asker oluruz? Bu sorular öyle cevaplarla karşılaşıyordu ki bazen sıraların etrafında ya da duvarların diplerinde oturan ana baba amcalara bütün gözler çevriliyordu. Sanki başarıyı kazanan delikanlı onların çocukları değil de kendileriymiş gibi hepsinin yüzleri bir hoş oluyordu. Övünmekle mahcup görünmek arasında zor dakikalar yaşıyorlardı. O gecenin hikayesi imama nasıl anlatılmış olacaktı ki ertesi gün onu ziyarete gittiğim zaman bana takıldı. Hoca, sen dünyaya geç gelmişsin. Daha erken davranaydın iyi müftü olurdun. Millete bakıyorum, sen ne fetva verirsen ona inanıyorlar. Fetva sözü yerinde imam efendi, bu millet daima fetva aramıştır ve daima ondan yoksun kalmıştır. Halk için fetva onun çözmek zorunda kaldığı meseleler karşısında bir bilenin önderliğinden, şehadetinden başka nedir ki? Ama biz bu halka yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca çözemediği suallerin düğümlerini çözüp cevaplarını verebildik mi? Ne geze, şimdi verebiliyor muyuz? Hayır, niçin kan davası güderler, niçin dağda yol keserler, niçin ormanı yakar suları kuruturlar, toprağı yele sele verirler, bunları anlatabildik mi? Anlatamadık hocam, imam anlatmayınca cemaat ne yapsın? Hulasa köyde işler iyi gidiyordu. Hani biraz vakit biraz da yer olsa köyün kadın erkek bütün cemaatini toplamak galiba kabil olacaktı. Oysa benim hocalık müfettişlik zamanımın en büyük derdi şuydu, mektep cami gibi halkı toplamıyordu. Demek o zaman bir başarısızlık içindeymişiz. Köyde beliren uyanıklığı herkesin bir şeyler sormak hevesinden anda anlıyordum. Ayhan Bozkır'la yükü paylaşıyorduk. Ayhan bazen benim yerime küçüklere derslere bile giriyordu. Devlet çiftliği de bize boyuna bir şeyler gönderiyordu, sıralar, levhalar, araçlar. Nihayet hem de köy ihtiyarlarının zoruyla yeni bir külfet daha yüklendik. Her cuma gününün gecesi kursu bırakarak onun yerine mektebe köylüyü toplayıp onlarla konuşacaktık. İlk toplantı çok canlı oldu. Konuşan Ayhan'dı. Yazı tahtasının üstüne bir takım renkli levhalar asmıştı. Bunların birini hala hatırlarım. Bu levhada Keltepe'den hiç de farklı olmayan perişan bir köy görünüyordu. Çökmüş damlar, kasvetli sokaklar, ruh ürperten bir kıraçlık. Böğürleri birbirine geçmiş hayvanlar, bir tarafta kadın olması gereken bitkin bir mahluk, keçileşmiş bir ineği sağmaya çalışıyordu. Levhanın bir yanına bir şişe resmedilmişti. Sonra levhanın diğer yarısında ormanlar, akarsular, yeşillikler arasında gönül açıcı başka bir köy görünüyordu. Yollar boyunca güzel evler, ağaçlar, asmalar. Dev gibi inekler, hayvanlar ve bizim Beylikköprü'deki Çekoslovakyalı çiftçinin karısını andıran başka türlü sıhhatli bir mahluk. Bu levhanın bir tarafına başka bir şişe resmedilmişti. Kocaman ve neredeyse insan boyu bir şişe. Ayhan konuşmaya güzel girdi. Zaten levhada her şey dile geliyordu. Bizim köyümüzle o yeşil Mesut köyü karşılaştırdı. Bizim hayvanımızla onların dev mahluklarını kıyasladı. Sonra işi süt verimine döktü. Bizde ortalama 360 kilo süt inek başına. Onlarda 2200 kilo. Ama 4000-5000 kilo verenler de var. İş paraya vurunca bizimkilerin rengi karıştı. Ortalık dalgalandı, sualler, cevaplar, tartışmalar. Etme hoca, böyle mağlup olmaz dünya yüzünde, diye bağıranlar. Fakat son cevapları bulmak, konuşanları kandırmak işi ayağına kalmadı, muhtar atıldı. Ne demek olmaz ya, siz de havaya konuşursunuz. İşimiz gücümüz hava. Biz Eskişehir'deyken... Eskişehir yine imdada yetişti. Ayhan döndürüp dolaştırıp sözlerini bir noktaya bağlamak istiyordu. Bu köyün geleceği sütçülüktedir kanısını kafalara yerleştirmek istiyordu. Ankara sütünü ta İnegöl'den, Adapazarı'ndan, Kütahya'dan çeker. Oysa Keltepe'ye pancar da girince... Fakat işi toparlamayı muhtar gene Ayhan'a bırakmadı. Ben onu bunu dinlemem komşular. Artık sırtımız terleyecek. Biz Eskişehir tarafından döndük döneli hesap ederiz arkadaşlarla gece gündüz. Bu köy en aşağı 500 inek kaldırır daimi. Bir de besiciliğe girersek oluk gibi akıt sütü Ankara'ya. Ya bunun parası saymakla mı bitermiş? Hele şu ovaya bir yayılalım. Gece kazanılmıştı. Ayhan'ın davası demek ki başkalarına da mal olmuştu. Bu iş artık yere düşmezdi. Hele bir öncünün davası olmaktan çıkıp bir takım öncülerin ve inananların davası haline gelince. 10. dizinin sonu. Sayfa 230.